Ayrım 22.
İzleme ve değerlendirme. İzleme ve değerlendirme çalışmaları, il düzeyinde AÇSAP Şube Müdürü tarafından gerçekleştirilen izleme ve değerlendirme çalışmaları sonucu değerlendirme kuruluna sunumuyla gerçekleştirilecektir. İl düzeyinde hazırlanan rapor, 3 aylık periyotlarla Bakanlık Merkez Teşkilatına bildirilecektir. Bakanlık düzeyinde bu raporlar ve izlenimler sonucu hazırlanan genel raporlar yine 3 aylık periyotlar halinde bilimsel kurula aktarılacak ve hedefler, stratejiler, aktiviteler yeniden gözden geçirilecektir. Denetim faaliyetleri sıralı amirlerce her ay gerçekleştirilecektir. İzleme ve değerlendirme çalışmalarında mevcut formlar ve 3 ayda bir hazırlanacak raporlar kullanılacaktır. 7.1. Program hizmet ve kapsamı. Programın uygulama alanı Türkiye geneli ve birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak entegre şekilde tanımlanmıştır. Bu kapsamda yer alacak olan genetik referans merkezi fonksiyonunu başlangıç aşamasında üniversiteler üstlenecektir. Bu 5 milyon nüfusa bir merkez olacak şekilde 10-12 merkez olarak planlanmıştır. Genel anlamda birinci basamak, sağlık ocağı, AÇSAP merkezi, rehberlik hizmeti, ikinci basamak, devlet hastanesi, SSK ve benzeri, teşhis ve tedavi hizmeti, üçüncü basamak, üniversite hastaneleri teşhis tedavi danışmanlık hizmeti ayrıca genetik referans merkezi fonksiyonu görecektir. Bu kapsamda referans laboratuvarları kurulacaktır. Hipotiroidi taraması için İzmir Behçet Uz ve Ankara Sami Ulus Çocuk Hastaneleri, fenilketonuri için Doğu Anadolu'da bir bölgesel tarama merkezi. Program kapsamında başlangıç aşamasında şu hastalıklar hedef alınmaktadır. Fenilketonuri, hipotiroidi, nöral tüp defektleri, NTD, galaktozemi, Down sendromu. Bu hastalıklar kademeli şekilde genişletilecektir. Kalıtsal hastalıklarda tarama koruyucu sağlık hizmeti olarak uygulanacaktır. Her yeni doğanın tarama kapsamına alınması sağlanacaktır. Ebeveyn ve toplum yeni doğan tarama programının amacı ve sonuçları konusunda bilgilendirilecektir. Tarama duyarlı, geniş kitleye kısa sürede uygulanabilecek, ekonomik ve güvenilir bir testle yapılacaktır. Tarama programı tedavi ve izlenim hizmetleriyle entegre edilecektir. Ülkemiz koşulları ve sağlık altyapımız dikkate alınarak tarama prensiplerini kapsayacak tarama örgütlenmesi yukarıdaki şemada verilmiştir. Sağlık Bakanlığı, bilim alanı konuyu kapsayan hekim ve sağlık çalışanlarından oluşan genetik komitesini oluşturmuş bulunmaktadır. Bu komitenin sorumluluğu konu hakkında ulusal, uluslararası bilimsel toplantılar ve halka aydınlatıcı toplantıların düzenlenmesi olacaktır. Bir diğer sorumluluğu da tarama sonucuna ait ülke çapındaki bilgileri değerlendirmek olacaktır. Taramanın kapsadığı yeni doğan oranı, kaçırılan vakalar, yalancı pozitif ve negatif sonuç oranları, hastalığın genel olarak insidansı coğrafi bölgelerimize göre, insidanstaki farklılıklar, tarama giderleri ve taramanın faydalarının analizi bu değerlendirmelerden başlıcaları olacaktır. Bu değerlendirmeler, tarama programının aksayan, eksik kalan yönlerini belirleyerek, Sağlık Bakanlığı'nın programı denetleme ve aksayan hususlarını düzeltmede yaptırım gücünü kullanmasında kolaylık sağlayacaktır. Ulusal kalite kontrolü için Hacettepe Üniversitesi Bölgesel Tarama Laboratuvarı'ndan yılda en az 4-6 kez gönderilen kan örneklerinden analizler yapılarak tarama testinin güvenirlik sınırları içinde yapıla gelmesini sağlayacaktır. Denetleme, Sağlık Bakanlığı, Ulusal Genetik Komitesi, Uluslararası Kalite Kontrol Merkezleri, Hacettepe Üniversitesi Tarama Merkezi ve Laboratuvarı, kalite kontrolü, personel eğitimi, prenatal tanı, toplantıların organizasyonu, ulusal dernek ve vakıflar, verilerin değerlendirilmesi, bebek sayısı, test edilen bebek sayısı, kapsama oranı, atlanan olgular, yalancı pozitif ve negatifler, coğrafi değişiklikler, maliyet yarar hesabı. 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, tanısı konan vakaların tedavisi, aileler, motivasyon ve tedaviye destek, hastaların değerlendirilmesi ve izlenmesi. İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Doktor Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi. Sonuçlar, doğum evleri, sağlık ocakları, SSK hastaneleri, özel hastaneler, aileler, motivasyon ve tedaviye destek, örnek toplama. Merkez laboratuvarda uluslararası kalite kontrol laboratuvarları ile işbirliği yaparak laboratuvar uygulamalarının uluslararası kalite kontrolünden geçmesini sağlayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Tarama Merkezi ve Laboratuvarları, bölgesel laboratuvarlarda testi uygulayacak laboratuvar personelinin hastaları takip ve tedavi edecek pediatrist ve diyet uzmanlarının eğitiminden de sorumlu olacaktır. Fenilketonuri tarama programına 1999 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de hipotiroidi tarama programı pilot çalışma şeklinde entegre edilecek, kademeli olarak ülke çapına yaygınlaştırılacaktır. Ülkemizde fenilketonuri hastalığı riski olan gebeliklere prenatal tanı indikasyonu vardır ve bu hizmet tarama programına entegre edilecektir. Prenatal tanı ve genetik danışmanlık uygulaması teşkilatlanmış merkezlerde olacaktır. Bunların yanı sıra Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün program kapsamında oluşturacağı 9 tarama merkezinin kurulmasıyla yeni doğanlara daha kapsamlı, daha kısa süre içinde genetik tanı hizmeti verilecektir. Her bölgemizde taranan hastalıkların tedavi ve izleminde uzmanlaşmış çocuk hastaneleri ya da pediatri departmanlarının olması yakalanan bebeklerin kısa süre içinde tedavi olmasını sağlayacaktır. 7.2. Sağlık personeli eğitimleri. Hizmet içi eğitim kapsamında her ilde oluşturulacak en az bir ekip, il eğitim ekibi üyelerinin eğitimi merkez ekip ve teknik komisyon üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir. Periferdeki personelin eğitimleri il eğitim ekipleri tarafından gerçekleştirilecektir. Eğitimler hedef alınan tüm hastalıkları tüm sağlık personelini, doktor, hemşire, ebe, diyetisyen kapsayacak, hastanelerden eğitilecek kişilere pratik eğitim de verilecek, eğitimlerde uygulamaların standartizasyonuna ağırlık verilecek, eğitimler konunun psikososyal boyutunu da kapsayacak, eğitimlerde iletişim uzmanlarından da yararlanılacaktır. Uzun vadede eğitim fakülteleri ve sağlıkla ilgili disiplinlerin üniversite müfredat programlarında genetik danışmanlık konusunda yer alması için YÜK ile temas sağlanması amaçlanmaktadır. 7.3. Halk eğitim çalışmaları. Genetik hastalıklar nedenleri, korunma yolları konularında basın yayın araçları, gönüllü kuruluşlar ve dernekler, yerel yöneticiler ve toplum liderlerinin bilgilendirilmesi yolları kullanılarak halkın eğitimi sağlanacaktır. 7.4. Genetik hastalıkların haritasının oluşturulması. Mevcut araştırma sonuçları, sağlık istatistikleri kullanılarak genetik hastalıkların bölgelere göre yaygınlığının araştırılması ve gerekli görülürse özel çalışma planlaması yapılacak ve bölgesel sürveyans merkezleri oluşturulacaktır. 7.5. Sektörler arası işbirliği. Genetik Hastalıklardan Koruma Derneği, GenKor, Metvak Derneği, Down Sendromlu Çocuklar Derneği, Tıbbi Genetik Derneği, Talassemi Derneği, FKÜ Çocukları Tarama ve Koruma Derneği, Rize Guatr Araştırma Merkezi gibi uluslar ve uluslararası derneklerle işbirliği sağlanacaktır. Kaynaklar: Baydere H.C. 1999, 1. Özürlüler Şurası, Özürlülüğün Nedenleri ve Önlenmesi Komisyonu için hazırlanan rapor, Enver Bakioğlu Rehabilitasyon Merkezi, İzmir. Burak Baş A. 1999, Türkiye'de ve Dünyada Körlüğün Nedenleri ve Alınması Gereken Önlemler, 6. Körler Derneği, Ankara. Çiftçi A. 1999, Engellilere yönelik yerel yönetim hizmetlerinde bir örnek inceleme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı, İstanbul. Çiftçi A. 1999, Sakatlıkların önlenmesinde yerel yönetimlerin payı ve bir örnek inceleme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı. Darıca N. ve Metin N. 1999, Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri Aile Danışma Ünitesi, Ankara. Demir Döven G. 1999, 1. Özürlüler Şurası Özürlülüğün Nedenleri ve Önlenmesi Komisyonu için hazırlanan rapor. Dilşen G. ve Aydın R. 1997, Özürlülük Epidemiyolojisi. J. Raymet Rehab, Vol. 8-2-202-205. Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Raporu, 21. Yüzyılda Yaşam Herkes İçin Bir Vizyon. Cenova. Erkal S. 1999, Özürlülüğün Nedenlerinden Biri Olan Ev Kazaları ve Önleme Yolları. Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Erkin İ. 1999, 1. Özürlüler Şurası, Özürlülüğün Nedenleri ve Önlenmesi Komisyonu için hazırlanan rapor, Ankara. Ertürk B. 1999, Yeni doğanlarda işitme engelinin erken tanısında otoakustik emisyonun kullanılması, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara. Er Yavuz N. 1999, 1. Özürlüler Şurası, Özürlülüğün Nedenleri ve Önlenmesi Komisyonu için hazırlanan rapor, Özürlüler Eğitim ve Koruma Derneği, İstanbul. Genç Dal H, Aydın ÖF ve Çiftçi A, 1998, Özürlüler ve Yaşam, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Yayınları, No. 7. Göçmen H, 1999, 1. Özürlüler Şurası, Özürlülüğün Nedenleri ve Önlenmesi Komisyonu için hazırlanan rapor, Safranbolu Öğretilebilir Çocukları Koruma Derneği, Safranbolu. Gündüz Ş. 1999, Tabi su alanları ve yüzme havuzlarında suya dalma sonucu gelişen tetraplejilerin önlenmesi, GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Güven S. 1999, Ev Kazaları, Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu. Hancıoğlu A. ve Tunç Bilek E. 1998, akraba evlilikleri, sosyodemografik özellikleri ve çocuk ölümleri üzerindeki etkileri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, Vol 41-139-153. Hıncal F. 1999. Üzülülük nedeni olabilecek çevresel kirlenme etmenleri ve önlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Farmasötik Toksikoloji ABD İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı 1998. Özürlünün El Kitabı İstanbul. Kaptan H. 1999. Fenilketonuri Tarama Programı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara. Kaptan H. 1999. Genetik Hastalıklardan Korunma ve Kontrol Programı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara. Kaptan H. 1999. İyot Yetersizliği Hastalıkları ve Tuzun İyotlanması Programı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara. Karabıyık K. 1999. 1. Özürlüler Şurası, Özürlülüğün Nedenleri ve Önlenmesi Komisyonu için hazırlanan rapor. Anadolu Sakatlar Derneği Genel Merkezi Kayseri. Karaman S. 1999. Protez Ortez, Buğramet Protez Ortez ve Ayak Sağlığı Merkezi. Kutsal G. Y. 1999. Yaşlılarda özürlülüğün nedenleri ve önlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD. Kutsal YG Arslan Ş ve Güler Ç. 1999. Yaşlılarda özürlülüğün değerlendirmesine yönelik çok merkezli epidemiyolojik çalışma. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD. Kütük D. 1999. Özürlülüğün nedenleri ve önlenmesi Altı Nokta Derneği Ankara. Özdemir Ç. 1999. Özürlülüğün nedenleri ve önlenmesi Türkiye Kas Hastalıkları Derneği İstanbul. Sadik N. 1998. The State of World Population New Generations United Nations Populations Fund. Sadik N. 1998. The State of World Population United Nations Populations Fund. Soyak E. 1999. Özürlülüğün nedenleri ve önlenmesi Karabük. Topçu M. 1999. 1. Özürlüler Şurası, Özürlülüğün Nedenleri ve Önlenmesi Komisyonu Ön Raporu, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Nörolojisi ABD, Ankara. Toraman F. 1999. 1. Özürlüler Şurası, Özürlülüğün Nedenleri ve Önlenmesi Komisyonu için hazırlanan rapor. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Antalya. Tufan AB ve Işıkhan V. 1999. İş kazaları, meslek hastalıkları ve ev kazaları. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu. Tunç Bilek E. 1997. 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Genetik. Hacettepe Tıp Dergisi Vol 28-2-66-72. Tunç Bilek E. 1997. Genetik hastalıkların görülme sıklığında 1. basamak sağlık hizmetlerinin etkisi var mıdır? Katkı Pediatri Dergisi Vol 18-5-659-667. Turan A. 1999. Ülkemizde körler okulları göz taraması ve az görenler rehabilitasyonu projesi. Ankara Numune Hastanesi Az Görenler Birimi. Üstündağ M. 1999. 1. Özürlüler Şurası, Özürlülüğün Nedenleri ve Önlenmesi Komisyonu için hazırlanan rapor, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara. West C ve Hood West JG 1997. From Whiter to Whiter. Micronutrient Malnutrition, End of Year Review, World Health Organization 1999, Immunization Profile Turkey, WHO Homepage. Özürlülerin Toplumsal Yaşama Tam Katılımı. Özürlülerin Toplumsal Yaşama Tam Katılımı, Özürlü Engelli Bireylerin Eğitimleri. Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimlerini sağlamak üzere özel eğitim almış personel, geliştirilmiş eğitim programları, yöntemleri ve araç gereçlerle uygun ortamlarda sürdürülen eğitime özel eğitim denir. Dünya ülkelerinde durum. ABD PL 9442 Bütün Engelli Çocuklar İçin Eğitim Yasası oldukça kapsamlı ve dikkat çekici bulunmuş, engelli çocuklara götürülecek hizmetleri tek bir yasa altında toplamış olmasıyla da işleyişe kolaylık sağladığı görülmüştür. ABD'deki yasal düzenlemeler incelendiğinde her öğrenci için en uygun eğitim ortamının titizlikle kararlaştırılması, eğitimde fırsat eşitliğinin tüm engelli çocuklar ve aileler açısından vurgulandığı görülmektedir. ABD hali hazırdaki yasal düzenlemelerini özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerini kaynaştırma yoluyla eğitilebilmelerinde daha iyi olanak arayışları yönünde değiştirmiştir. 1977'den başlayarak zorlayıcı tedbirlere gereksinim duyulmuştur. ABD'nin PL 94-142 yasasının çok kapsamlı olmasının nedeni, özel eğitim gereksinimi olan her çocuğun eğitim hakkı olduğu ve bunun yaygınlaştırılmasını sağlayabilmek içindir. Yasa her çocuğun normal okulda eğitilmesini öngörmektedir. Eğitim önlemleri en uygun fakat en az kısıtlayıcı ortam demektir. Kaynaştırma yapacak okulların eğitim ve öğretim süreci için özel tedbirler alması gerekmektedir. ABD'de ayrı eğitim düzenleri de bulunmaktadır. Bu okullar özellikle ileri ya da çok ileri derecede zihinsel engelli çocukların bakım ve eğitimini üstlenen kurumlardır. Bu kurumlarda çocukların yalnızca normallerle değil, kendi içlerinde de bütünleştirilmeleri, çocukluktan erişkinliğe değin süren entegre eğitim ve yaşam felsefesi güdülmektedir. Zihin engellilerin normal toplum içinde olduğu kadar birbirleriyle bir arada yaşayabilmeleri de toplumsal yaşantının bir gereği olarak kabul edilmektedir. Kanada'da da özel eğitim ilişkin yasal düzenlemeler kapsamlıdır. Kanada Ontario Eyalet Yasası, okul kurumlarını kaynaştırmaya en az kısıtlayıcı ortam sağlamaya ilişkin, kendi kararlarını almada bir dereceye kadar serbest bırakmış olmakla birlikte bu konuda bir yaptırım koymamıştır. Bu yasada her çocuğun kültür ya da engellilik farkı gözetilmeksizin tüm gelişim alanlarında kendi soyu ve kültürel özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmesi için tedbir bulunmamaktadır. İngiltere'de kaynaştırma yönünde yasal değişim gerçekleştirilmiştir. Bu 1944 Eğitim Yasası 33-2 maddesinin 1976 Eğitim Yasası madde 10 ile değiştirilerek sağlanmıştır. 1980'de parlamentoya özel eğitimle ilgili raporun sunulmasıyla da 1981 özel eğitim yasasıyla fırsat eşitliği sağlanmasına çalışılmıştır. Bu yasa oldukça kapsamlı ve detaylıdır. Kaynaştırma en belirgin özellik olarak göze çarpmaktadır. 1988'de çıkarılan eğitimde reform yasasının genel eğitim sistemine getirdiği iki değişiklik, özel eğitim açısından çeşitli endişeleri de beraberinde getirmiş görünmektedir. Birincisi, İngiltere ve Galler'de zorunlu eğitim çağı ve sonrası orta ve ileri eğitim veren tüm resmi normal ve özel eğitim okullarında Bakanlık Konseyi tarafından hazırlanan Ulusal Müfredat Programı'nın uygulanması yaptırımıdır. İkincisi ise devletin daha önce yerel eğitim kurumları aracılığıyla sağladığı finansmanı doğrudan okullara vermesidir. Bu değişikliğe göre yerel kurumlar finansman için okul ile birlikte bütçe hazırlamaktadır. Bütçe planlarında uzmanları endişelendiren nokta, her bir çocuğun ek gereksinimiyle birlikte maliyetinin belirlenmesinde, yaş faktörünün ve sadece çocuğun kendi gereksiniminin dikkate alınmasıdır. Burada gözden kaçan nokta, o çocuğun gereksinimine göre sınıf okul düzenlemeleri faktörünün maliyet analizinin dikkate alınmamasıdır. Bu faktörün düşünülmemiş olması, özel eğitime gereksinim olup kaynaştırmada bulunan çocuk için belgelendirilmiş ya da belgelendirilmemiş bir dezavantaj olarak nitelendirilmektedir. Çünkü çocuğun gelişimi ve öğretimin etkinliği zengin çevre düzenlemesiyle doğrudan ilgilidir ve normal okulların zaten kısıtlı olan mali kaynakları, özel eğitimi harcamaktan kaçınabilecekleri daha az destek eğitim sağlama yolu seçebilecekleri. Böyle bir durumda da özel eğitim okullarının aile ve benzeri tarafından bir kaynak tapınağı gibi görünüp daha çok ayrıştırmaya doğru yol açabileceği endişesi duyulmaktadır. İngiltere'de çocuğun engelli olduğu belgelendirilmiş olsun ya da olmasın, normal okullarda eğitim görebileceği fakat bu eğitim hizmetinin ailenin istekleri göz önüne alınarak yalnızca gerekli imkanları sağlayabilen okullarda gerçekleştirebileceği ifade edilmektedir. Bu ifadeler gerekli eğitim ortam düzenlemeleriyle eğitim ve öğretim süreci için özel tedbirleri almayan okulların bu eğitimi vermelerinin uygun olmayacağını belirtmektedir. İsveç, Norveç, İtalya, Danimarka, Fransa, Almanya gibi ülkeler hali hazırdaki yasal düzenlemelerini özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin kaynaştırma yoluyla eğitilebilmelerine daha iyi olanak sağlamak yönünde değiştirmişlerdir. Türkiye'de özel eğitim çalışmaları. Ülkemizde özel eğitim gerektiren çocukların eğitimine 1889 yılında İstanbul Ticaret Mektebi bünyesinde işitme engelli çocuklara eğitim veren bir okulun açılmasıyla başlanmıştır. Daha sonra bu okula görme engellilerle ilgili bir bölüm eklenmiş, okul 30 yıl eğitim verdikten sonra kapatılmıştır. 1921 yılında Özel İzmir Sağırlar Körler Okulu açılmış ve bu okul 1924 yılında 1950 yılına kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı olarak özel eğitim hizmetlerini sürdürdükten sonra aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiştir. 1950 yılından 1980 yılına kadar özel eğitim hizmetleri İlköğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde bir şube müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. 1940'larda İstanbul'da özel bir dernek bir sağırlar ve körler okulu açmıştır. 1950-55 yılları arasında özel eğitimde hızlı gelişmeler görülmüş, buna özellikle ABD'li eğitimciler de katkıda bulunmuştur. 1950'de Ankara Körler Okulu ve Yetiştirme Yurdu, 1953'te de Ankara Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu kurulmuştur. 1955'te Ankara'da zihinsel engelli ilkokul öğrencileri için ilk özel sınıf açılmıştır. 1961 Anayasası'nda özel eğitim ihtiyacı olanların topluma yararlı kılınması için devletin tedbirler alacağı belirtilmiştir. Madde 50. Buna paralel olarak öğretim çalışmalarının gereği gibi yapılabilmesi için bir ilk öğretim komitesi kurulmuş, bu komitenin bir alt komisyonunda özel eğitim alt komisyon çalışma grubu oluşturulmuştur. Özel eğitim alt komisyon raporunda 10 yıllık bir uygulama planı hazırlanmıştır ve bu planda nelerin nasıl yapılacağı, hangi yıllar, nerelerde ne tür özel eğitim kurumlarının açılacağı saptanmıştır. Bu rapor Milli Eğitim Şurası'nın onayına sunulmuş ve uygulamaya dönüşmesi karara bağlanmıştır. 1961 yılında kabul edilen İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun uygulanabilmesi için yönetmelikler hazırlanmaya başlanmıştır. 1962 yılında özel eğitim hizmetlerinin nasıl yapılacağını düzenleyen Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yönetmeliği hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu'nun onayı alınarak Resmi Gazete'nin 16 Temmuz 1962 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Özel eğitim personeli yetiştirilmesine yönelik ilk çalışmalar 1952 yılında Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü'nde özel eğitim şubesi açılarak başlanmıştır. Bu şubeye 2 yıl 60 öğrenci alınmış ve 3. yıl yani 1955 yılında öğrenci alındıktan sonra kapatılmıştır. Bu şubeden 60 öğrenci mezun olmuştur. 1954-1962 yılları arasında kısa süreli hizmet içi eğitim programlarıyla özel eğitimde görev alacakların ve alanların yetiştirilmesi sağlanmıştır. 1962'de Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü İlköğretim Şubesi'ne bağlı Özel Eğitim Alt Komisyonu'nun raporunda önerilen özel eğitimcileri yetiştirmek üzere her alandan bir kişinin yurt dışında üst düzeyde eğitime gönderilmesi için Uluslararası Yardım Teşkilatı ile bağlantı kurulmuş, özel eğitimden mezun olan 19 yüksekokul mezunu özel eğitimci master ve doktora eğitimi için ABD'deki üniversitelere gönderilmiştir. Bu kişiler 1967 yılı Mart ayı başına kadar gönderilen alanlarda eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yurda dönmüşlerdir. 1962 yılında özel eğitim kurumlarında çalışanların hizmetlerine karşılık ikinci bir ek kadro verilmesi o dönemde Milli Eğitim Bakanı olan Hilmi İncesulu tarafından onaylanmıştır. Bu uygulama 657 sayılı kanunun mali hükümlerin uygulandığı Kasım 1970 yılına kadar uygulanmış, özel eğitim alanına nitelikli personel atanabilmesini ve bunların uzun süre özel eğitimdeki görevlerine devam etmesini sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 42. maddesi, kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet durumları sebebiyle özel eğitim ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır demektedir. Anayasanın 61. maddesi, devlet sakatların korunmalarını ve toplum hayatını intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır demektedir. Ayrıca Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 22. maddesi, 6-14 yaş ilköğretim çağındaki çocukların eğitiminin zorunlu olduğunu belirtmiştir. Bu yasanın 8. maddesi ise, özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınması gerekliliğini vurgulamaktadır. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 12. maddesi 22 ilköğretim çağında bulunan ve zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel eğitim görmeleri sağlanır demektedir. Anayasamız Milli Eğitim Temel Kanunu ile İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun yanı sıra Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu'nda özel eğitimi genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiştir. Aynı zamanda bu madde, tüm özel eğitime muhtaç çocukların engel türüne ve derecesine bakmaksızın özel eğitimden yararlandırılmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 6-8-1980 tarihinde 2429 sayılı onayla Özel Eğitim Genel Müdürlüğü kurulmuş, 27-2982 tarihinde daire başkanlığına, 13-12-1983 gün ve 179 sayılı kanun hükmünde kararname ise Özel Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığı'na dönüştürülmüştür. Aynı yıl özel eğitime muhtaç çocuklara götürülecek hizmetler için 2916 sayı ve 12 Ekim 1983 tarihli özel eğitime muhtaç çocuklar kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun özel eğitime muhtaç çocukların Türk Milli Eğitim Sistemini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda eğitilmeleri, iş ve meslek sahibi yapılmaları, çevre ve topluma uyum sağlamaları ile ilgili esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu yasanın 3. maddesi, özel eğitime muhtaç çocukları beden, zihin, ruh, duygu, sosyal ve sağlık özellikleri ve durumlarındaki olağan dışı ayrılıkları sebebiyle normal eğitim hizmetlerinden yararlanamayan 4-18 yaş grubundaki çocuklar olarak belirtmiştir.